Sence günümüzün en büyük Türk market zincirlerinden birinin yıllık cirosu, diyelim ki yaklaşık 100 yıl önce Amerika'da faaliyet gösteren bir zincirin cirosuyla karşılaştırılsa ne olur?
İlginç bir soru. Herhalde yakındır diye düşünür insan.
İşte cevap, perakende sektörüne bakış açını tamamen değiştirebilir. Bugün senin için yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın kaleme aldığı "Yerli marketler uluslararası birer zincire dönüşebilir mi?" başlıklı o müthiş analiz yazısını masaya yatırıyoruz.
Evet, Mustafa Başar sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çalışmış bir strateji danışmanı. Yani konuya hem yerel dinamikleri bilerek hem de küresel bir perspektifle bakıyor. Yazısı da tam olarak bu dengede.
Kesinlikle. Amacımız da onun analizi üzerinden perakende devlerinin DNA'sını çözmek ve bu devlerin nasıl doğduğunu anlamak.
Aynen. Yani o küçük bir dükkan fikrini alıp binlerce şubelik bir imparatorluğa dönüştüren o sihirli formül neydi? Gel şimdi bu yazının derinliklerine birlikte inelim ve bu sırrı çözmeye çalışalım. Harika bir başlangıç. Başar analizine çok temel ve güçlü bir fikirle giriyor. Bir kişi değişir, her şey değişir. Yani her şeyin merkezine liyakat sahibi, vizyoner bir lideri koyuyor.
Evet, yetenekli, bilgili ve ahlaklı bir yöneticinin sadece bir şirketin değil, bütün bir sektörün kaderini nasıl değiştirebileceğini anlatıyor.
Bu fikir kulağa çok romantik geliyor, değil mi? O tek kahraman lider.
Evet, ama Başar'ın yaklaşımında ilginç olan tam da bu. Kendisi bir kimya mühendisi olduğu için olaylara sadece romantik bir kahraman lider anlatısıyla bakmıyor.
Ha, o mühendislik bakış açısı devreye giriyor yani. Tam olarak, tam tersine diyor ki lider yetersiz olduğunda veya hata yaptığında felaketleri önleyecek şey sistem kurmaktır. Yani mesele sadece doğru lideri bulmak değil,
Anladım.
aynı zamanda o lideri dengeleyecek, onun hatalarını bile tolere edebilecek kadar sağlam sistemler inşa etmek.
Bu çok daha mantıklı. Yani dahi bir pilotun olabilir ama uçak kötü tasarlanmışsa eninde sonunda duvara toslarsın. Lider tek başına yetmiyor, sistem lazım.
Aynen öyle.
Peki bu perakende devlerini yaratan sistemin en temelinde ne olabilir? Aklıma ilk olarak verimlilik, lojistik, stok yönetimi gibi şeyler geliyor. Ama Başar'ın vurguladığı nokta bambaşka, değil mi? Hem de nasıl bambaşka? Aklına gelenlerin hepsi çok önemli ama hepsi bir sonraki aşama. Başar'a göre temel, hepsinden daha basit ve daha güçlü bir şey. Hukuk. Hukuk mu?
Evet, hukuk. Özellikle de özel mülkiyet hakkının güvence altına alınması. Hani genelde sanayi devrimini James Watt'ın buhar makinesiyle başlatırız ya.
Evet, hep öyle öğreniriz.
Ama Başar diyor ki Britanya'daki o büyük ticari patlamanın arkasında buhar makinesi kadar önemli olan bir şey daha vardı. Mahkemelerin, bireylerin ve şirketlerin mülkiyetini devletin kendisine karşı bile koruyan kararları.
Vay canına. Yani benim olan benimdir ve bunu kimse benden alamaz güvencesi. Bu basit gibi görünen fikir aslında bütün girişimcilik ruhunu ateşleyen kıvılcım olmuş.
Kesinlikle. Çünkü bu güvence olmadan kimse geleceğe yatırım yapma riskini almaz. Bugün kazandığının yarın elinden alınmayacağını bilmen gerekiyor.
Çok doğru.
O dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu'na bakıyor. İstanbul'da Beyoğlu'nda o görkemli çok katlı mağazalar var. Ama bu mağazaları açan girişimcilerin neredeyse tamamı kim?
Kimler?
Mülkiyet hakları, kapitülasyonlar gibi uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınmış yabancılar veya gayrimüslim Osmanlı vatandaşları. Bu hukuki altyapının ne kadar belirleyici olduğunu çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Anladım. Hukuki güvence olmayınca en parlak girişimcinin bile eli kolu bağlanıyor. Güvencenin olmadığı yerde sermaye birikmiyor, biriken sermaye de yatırıma dönüşmüyor. Bu çok net.
Peki bu elverişli hukuki ortamda yani Britanya'da bu işi başlatan ilk kahramanlar kimlerdi? Başar'ın yazısında inanılmaz bir hikaye var. W.H. Smith.
Evet, Henry ve Anna Smith'in 1792'de kurduğu W.H. Smith. Ve her şeyin başlangıcında aslında bir trajedi ve inanılmaz bir kadın var, Anna Smith. Düşünsene, 1700'lerin sonundasın, bir kadınsın, eski bir hizmetlisin.
O dönem için çok zor şartlar.
Kesinlikle. Eşinle birlikte Londra'da küçük bir gazete bayisi açıyorsun ve sadece birkaç ay sonra eşini kaybediyorsun. O dönemde bir kadının tek başına o dükkanı ayakta tutmaya çalışması. Bu sadece bir iş kurma hikayesi değil, bir hayatta kalma mücadelesi.
Ve bu mücadele 200 yıl sonra bile ayakta olan, bugün 1300 şubesi bulunan bir deve dönüşüyor. İnanılmaz. Peki bu büyümeyi ne tetikliyor? Sadece ananın inadı mı? Ananın inadı ve vizyonu işin başlangıcı. Ama asıl patlamayı getiren şey o dönem İngiltere'yi bir örümcek ağı gibi saran demir yolu hatları. Tren istasyonları birer birer açıldıkça W.S. Smith de o istasyonlara birer birer dükkan açıyor.
Yani sadece gazete satmıyor, gazeteyi insanların seyahat ettiği, beklediği, hareket halinde olduğu doğru yerde satıyor.
Tam olarak bu. Bu altyapıdaki büyümeyi kendi işi için bir kaldıraç olarak kullanmanın mükemmel bir örneği. Başka bir ilk daha var yazıda. Dünyanın ilk çok katlı mağazası. Harding, Howell & Co. 1796'da yine Londra'da açılıyor. Buradaki fikirse bambaşka bir devrim yaratmış. Kesinlikle bir devrim. Düşünsene, 1796'dayız. Napolyon Avrupa'yı kasıp kavuruyor ama Londra'da birileri çıkıp dükkanı 4 ayrı bölüme ayırıyor. Kürkler, kumaşlar, mücevherler ve parfümeri.
Vay be!
Ama asıl bomba bu değil. Asıl devrim hedef kitlelerinde. Diyorlar ki, biz sadece aristokratlara, zenginlere değil, onlara benzemek isteyen, zengin görünmek isteyen orta sınıfa da satış yapmalıyız.
Bir saniye, bu bugünkü influencer marketingin veya lüks martaların ulaşılabilir ürünler çıkarma stratejisinin 200 yıl önceki hali gibi. Yani sadece bir ürün değil, bir statü, bir arzu satıyorlar.
Aynen öyle. İnsan psikolojisinin hiç değişmediğinin kanıtı. Ve bu fikir o kadar güçlü ki bir domino etkisi yaratıyor. Londra'daki o meşhur Harrods, Paris'teki Le Bon Marché, hepsi bu modelden ilham alıyor.
Le Bon Marché, bugünkü LVMH'nin parçası olan değil mi? Evet, ta kendisi. Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu olan LVMH'nin bir parçası. Ve Başar'ın belirttiği o harika detay, bu etki Osmanlı'ya kadar uzanıyor. Ve Bon Marché kelimesi Fransız kültürünün etkisiyle dilimize lüks, çok katlı mağaza anlamında yerleşiyor. Bu çok ilginç. Benim büyük annem de kaliteli veya ithal bir şey gördüğünde Bon Marché gibi derdi. Kelimenin kökeninin Paris'teki o ilk mağazaya dayandığını hiç düşünmemiştim.
İşte öyle. Bir mağaza konseptinin bir kelime olarak bütün bir kültüre yerleşmesi gerçekten müthiş.
Kesinlikle. İşte bu fikirler İngiltere'de bir devrim başlatırken okyanusu aşıp Amerika'ya da ulaşıyordu. Ama Amerika'da bu fikirleri alıp bambaşka, akıl almaz bir boyuta taşıyan bir şey vardı. Sınırsız gibi görünen bir pazar ve doymak bilmeyen bir büyüme iştahı. Ve AMP yani Great Atlantic and Pacific Tea Company tam da bu ortamda doğuyor.
Aynen.
AMP 1809'da küçücük bir çay ve kahve dükkanı olarak başlıyor. Ama The Wall Street Journal'ın deyimiyle zamanının Walmart'ı oluyor. Bir Amerikan ikonuna dönüşüyor. Buradaki rakamlar gerçekten de insanın aklını durduracak cinsten. Kesinlikle durduracak cinsten. Başar'ın makalesinden direkt aktarıyorum. Çünkü bu rakamların üzerinde durmak lazım. 1930 yılında, yani Büyük Buhran'ın en karanlık günlerinde ANP'nin tam 15 bin...
15 bin mi?
Evet, 15 bin mağazası ve yıllık 2,9 milyar dolar cirosu var.
Bir saniye. 1930 yılında 2,9 milyar dolar mı?
Bu rakam aklımı başımdan aldı. Başar bunun bugünkü değerini de hesaplamış değil mi?
Evet ve asıl şok edici olan da o. Enflasyona göre ayarladığında 1930'daki 2,9 milyar dolar bugünün parasıyla tam 54,6 milyar dolar ediyor. Neredeyse 55 milyar dolar.
55 milyar dolar.
100 yıl önce tek bir market zincirinin ulaştığı ciro bu. İşte Mustafa Başar'ın yazısındaki en can alıcı, en sarsıcı noktaya geldik. Başar bu rakamı verdikten sonra aynen şöyle bir soru soruyor ve bu soruyu seninle de paylaşmak istiyorum. Günümüz Türkiye'sindeki en büyük market zincirlerinin bile dolar bazındaki yıllık satış ciroları ANP'nin neredeyse 100 yıl önceki satış rakamlarının ancak %30'u kadardır. İlginç değil mi? Bu üzerine saatlerce düşünebileceğimiz bir karşılaştırma.
Kesinlikle.
Bu sadece ilginç değil, bu bir sistem fotoğrafı. Bu %30'luk oran sadece ekonomik bir farkı değil, aynı zamanda 100 yıllık bir ekosistem açığını gösteriyor.
Ekosistem açığı, çok doğru bir tanım.
Başar'ın yazısının başından beri anlattığı hukuk, altyapı, girişimcilik kültürü gibi temel taşları olmadan bugün bile o seviyeye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu sadece daha fazla mağaza açarak veya daha iyi reklam yaparak kapatılabilecek bir fark değil.
Peki neydi o Amerikan ekosistemini bu kadar özel kılan? Neden Avrupa'da doğan fikirler orada bu kadar devasa bir boyuta ulaştı?
Çünkü o dönemde Amerika, Kırım Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile yorgun düşmüş Avrupa'nın aksine enerjisi ve iştahı olan dev bir pazardı. Dünyanın dört bir yanından hayallerinin peşinden koşan, çalışkan ve hırslı milyonlarca göçmeni kendine çekiyordu.
Anladım. Yani sürekli büyüyen, dinamik bir nüfus var.
Evet. Geniş bir coğrafya, tek bir dil, tek bir para birimi ve girişimciliği kutsayan bir kültür vardı. ANMP bu devasa fırsat dalgasının üzerine çıkıp sörf yapmayı başardı. Doğru zamanda, doğru yerde olmanın ve o yeri doğru okumanın mükemmel bir birleşimiydi.
Bugün seninle perakende devlerinin doğuşuna dair inanılmaz bir yolculuk yaptık. Her şeyin liyakat sahibi bir liderle başladığını ama o lideri ayakta tutanın sağlam sistemler olduğunu gördük.
Hı hı.
Bu sistemin temelinde ise buhar makinesi değil, özel mülkiyet hakkı gibi soyut ama çok güçlü bir hukuki güvence yattığını anladık. Anna Smith gibi öncülerin insani ve dirençli hikayelerinden, AMP gibi devlerin akıl almaz rakamlarına ve bu rakamların arkasındaki ekosisteme uzandık.
Kesinlikle. Ve Mustafa Başar'ın analizi, bugünün yerli zincirlerinin uluslararası arenaya çıkabilmesi için gereken temel bileşenleri çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Sadece sermaye veya mağaza sayısı yeterli değil.
Doğru.
Vizyon sahibi bir liderlik, o liderliği dengeleyen ve sürdürülebilir kılan kurumsal bir sistem ve tüm bunları besleyen, girişimcinin önünü açan elverişli bir hukuki ve ekonomik ekosistem gerekiyor. Başar'ın makalesi aslında bir reçete sunuyor. Hadi mağaza açalım demenin çok ötesinde derin bir altyapı inşa etmenin önemini vurguluyor. Ve Başar yazısının sonunda bir sonraki makalesinde bu işin bir katman daha derine ineceğini sinyalini veriyor. Perakendeyi tamamen değiştiren o somut, elle tutulur yeniliklerden bahsedeceğini söylüyor. Alışveriş sepeti, self-service, raflara fiyat etiketi koyma, ürünlere son kullanma tarihi basma, mağazalara otopark yapma gibi bugün bize çok sıradan gelen ama zamanında birer devrim olan yenilikler aynen öyle. İşte sana üzerinde düşüneceğin son bir soru. Bu tarihi yeniliklerden sence hangisi bugün vazgeçilmez? Ve sence bir Türk marketini global bir deve dönüştürecek bir sonraki büyük oyun değiştiren yenilik ne olabilir?